Ayrım 8. Aklı Kemal 4. cilt Sinan Meydan sayfa 122. Ankara Rüzgar Tüneli ART. Uçakların tasarım ve test çalışmaları için rüzgar tünellerine ihtiyaç vardır. Hava içerisinde hareket eden ya da hava akımına maruz kalan araç ve yapıların bu hareket ya da akımdan dolayı üzerlerine etkileyen kuvvet ve momentlerin bulunması, akım şeklinin ve yapısının belirlenmesi tasarım açısından büyük önem taşımaktadır. Rüzgar tünelleri bu tip bilgilerin edinilebildiği, yapay hava akımını oluşturması ile gerçek olayın benzeştirildiği yapılardır. 20. asrın başlarında ilk olarak yapılmaya başlanan rüzgar tünelleri, değişik hız rejimlerinde ve tiplerde olmak üzere günümüze kadar yaygınlaşarak ve gelişerek gelmiştir. Zilan, AGE, sayfa 5. Atatürk'ün uçak sanayi projesi çerçevesinde rüzgar tünelleri konusunda 1940'larda Ankara'da önemli çalışmalar yapılmıştır. Ahmet Ayhan, Dünden Bugüne Türkiye'de Bilim ve Teknoloji ve Geleceğin Teknolojileri, İstanbul 2002, sayfa 141, Oral, AGM, sayfa 160. Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu projelerden biri olan ulusal havacılık sanayinin kurulması, bunun için de ARGE yoluyla tedarik yönteminin benimsenmesi ve bu amaçla bir rüzgar tüneli için genel bütçenin 1/3 düzeyinde altyapı masrafı yapılması kararlaştırılmıştır. Zilan, AGE, sayfa 5. Ayhan AGE sayfa 140, Oral AGE sayfa 160. Ankara Rüzgar Tüneli 1940'lı yılların Türkiye'sinde Atatürk'ün uzay vasiyetinin önünü açacak en önemli yatırımdır. Atatürk'ün aya ayak basacak batılı ayaklar arasında Türklerin de bulunması isteği onun unutulan uzay vasiyetidir. 1947 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara Rüzgar Tüneli ART binasının yapımına başlanmış, 1949 yılında motor aksamları monte edilmiş ve 1950 yılında kısmen işler duruma getirilmiştir. Zilan AGE sayfa 5, Oral AGE sayfa 160. Ankara Rüzgar Tüneli'nin belli başlı teknik özellikleri şunlardır. Düşük ses altı, kapalı devre rüzgar tünelidir. En yüksek hız 100 m/s'dir. Deneme odası boyutları, genişlik 3.05 metre, yükseklik 2.44 metre ve uzunluk 6 metredir. Üstün nitelikte akış özelliğine sahiptir. En yüksek hızda çalıştığında bile gürültü seviyesi çok düşüktür. Akım türbülans değeri %0.5'ten azdır. Kesit alan boyunca hız dağılım farklılığı en çok %0.2'dir. Öyle ki Ankara'da Beşevler'de kurulduğu yıllarda Alman bilim insanları bile Ankara Rüzgar Tüneli teknolojisini gıpta ile karşılamıştır. Kendi uçağını, kendi uçak motorunu kendisi yapan Türkiye, kendi uçaklarının tasarım ve testlerini de kendisi yapacaktır. Ancak Ankara Rüzgar Tüneli anlaşılmaz bir biçimde 1947 ile 1998 yılları arasında tam 51 yıl kapalı kalmıştır. Uçak sanayi projesinin yok edilişi. Atatürk'ün zaman içinde uzay sanayi projesinin evrilmesini amaçladığı uçak sanayi projesi, Atatürk'ün ölümünden sonra 1940'larda bir süre daha hatırlanmış, Türkiye'nin tam anlamıyla ABD yörüngesine girdiği, 1950'lerde ise adeta unutulmuş, unutturulmuştur. Atatürk'ten sonra Kayseri Uçak Fabrikası'nın Ankara Uçak ve Motor Fabrikalarını başına gelenler bu bakımdan iyi incelenmelidir. Atatürk'ün uçak sanayi projesinin özel girişimcileri olan Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Selahattin Alan ise daha Atatürk'ün sağlığında bürokratik engellerle karşılaşmış, hükümetten gerekli desteği görememiş, öngörüsüzlüğün, kıskançlığın ve siyasi oyunların kurbanı olmuşlardır. Tek tek anlatmak gerekirse, 1925 yılında Vecihi K-6 adıyla ilk yerli uçağı yapan Vecihi Hürkuş, uzun bir süre yetkili makamlardan yaptığı uçak deneme iznini alamamıştır. Bunun üzerine bir gün izin almadan uçağıyla havalanarak çok başarılı bir deneme uçuşu yapmıştır. Ancak Vecihi Hürkuş'a gerekli izinleri almadan uçuş denemesi yapıp insan hayatını tehlikeye attığı için yarım maaş kesimi ve 15 gün ev hapsi cezası verilmiştir. Bu cezayı haksız bulan Vecihi Hürkuş, Hava Kuvvetleri'nden istifa etmiştir. Vecihi AGM sayfa 5, Aydın AGM sayfa 74. Vecihi Hürkuş, 1930'da yaptığı Vecihi 14 adlı uçağıyla uçarak Ankara'ya gitmiştir. Ancak bu sefer de yetkili makamlara haber vermeden uçak yapması ve uçağını muayene ettirmeden uçuş denemesi yapması nedeniyle hava uçuş kararlarına aykırı hareket etmekten dolayı uçuş izni alamamıştır. Aydın, AGM sayfa 74. Vecihi Hürkuş, Türkiye'de kendisine bürokratik engeller çıkarılması üzerine kendi yaptığı uçağa yurt dışından uçuş izni almaya karar vermiş, uçağına atlayıp Prag'a uçmuş, orada uçağını kontrol ettirip uçuş izni alarak yine uçağına atlayıp yurda dönmüştür. Uçak yaptığı için devlet tarafından ödüllendirilmesi gereken Beci Hürkuş, bırakın ödüllendirilmeyi, izinsiz uçak yapmaktan ve uçağını kontrol ettirmeden uçuş yapmaktan dolayı cezalandırılmıştır. Beci Hürkuş'un yaşadığı olumsuzlukların çok daha fazlasını maalesef Nuri Demirağ yaşamıştır. Nuri Demirağ'ın Beşiktaş'taki uçak fabrikasında ürettiği ND-36 AL-2 tipi uçağı Eskişehir'de yapılacak olan tanıtımında iniş esnasında pistin girişindeki su tahliye çukuruna girerek kaza yapmıştır. Uçağın pilotu mühendis Selahattin Alan şehit olmuştur. Türk Hava Yolları bu talihsiz olayı Nuri Demirağ'ın uçaklarının yetersizliğine yormuştur. ND-36 adlı Türk uçağının akıbeti daha sonra üretilecek olan Devrim adlı ilk Türk otomobilinin akıbetine benzemiştir. Her ikisi de ilk denemelerinde yaşanan aksiliklerin kurbanı olmuştur. Daha sonra uçakları test eden heyet Nuri Demirağ'ın uçaklarının reddedilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda Demirağ'ın daha sonra yaptığı NU-D-38 adlı yolcu uçağına da Türk Hava Yolları tarafından ilgi gösterilmemiştir. Bu gelişmeler Nuri Demirağ Uçak Fabrikası'na büyük bir darbe vurmuştur. Bunun üzerine Nuri Demirağ hukuk mücadelesi başlatmıştır. Yalçın, Nuri Demirağ'ın Hayatı ve Çalışmaları sayfa 759. Türk Hava Kurumu ile Nuri Demirağ mahkemelik olmuş, iki ayrı bilirkişi heyetinin olumlu raporlarına rağmen Türk Hava Kurumu Demirağ'ın uçaklarını almamıştır. Ayrıca Ankara Ticaret Mahkemesi Demirağ'ın aleyhine karar vermiştir. AGM sayfa 760-761. Bu arada Yeşilköy'de Nuri Demirağ'a ait tesisler havaalanı yapmak üzere kamulaştırılmıştır. AGM sayfa 759. Oraya şimdiki Atatürk Havalimanı inşa edilmiştir. Nuri Demirağ yaklaşık 1,5 milyon Türk lirası harcayarak ortaya koyduğu eserin boşa gitmemesi için 29 Kasım 1939 ve 26 Ağustos 1940 tarihinde de iki defa dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye mektup yazmıştır. Demirağ mektuplarında Atatürk'ün havacılık projesinden, uçak sanayinin öneminden, bu konudaki çalışmalarından, uçaklarının bütün standartlara uygun olduğundan söz ederek devletin kendisine yardımcı olmasını istemiştir. BCA, tarih 29.11.1939, dosya 6158, fon kodu 030.10, Yerno 59.399.25'ten nakleden Yalçın, AGM, sayfa 762-765. Maalesef Nuri Demirağ yardım edilmemiştir. Ancak o yalnız başına mücadelesini sürdürmüş, daha önce de belirttiğim gibi 1940'ların ortalarına doğru NU-D-38 adıyla 6 kişilik ilk Türk yolcu uçağını üreterek uçurmayı başarmıştır. Ancak Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını yaşatmak için verdiği mücadele sonuçsuz kalmıştır. Demirağ'ın uçaklarının Türk Hava Kurumu tarafından yetersiz bulunarak alınmaması üzerine imal edilen uçakların bir kısmı Gök Okulu'nda pilotlarının eğitiminde kullanılmış, bir kısmına ise İspanya, İran ve Irak talip olmuştur. Ne var ki hükümet uçakların satılmasına da izin vermemiştir. Yalçın AGM sayfa 766. Hükümetin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin Demirağ'ın uçak fabrikasına ve uçaklarına önem vermemesinde 1940'larda Ankara'da devletin bir uçak fabrikası, bir uçak motoru fabrikası ve bir de rüzgar tüneli inşa etmiş olması etkilidir. Devletçi politikalar çerçevesinde kendi uçağını kendi yapmaya başlayan devlet maalesef özel teşebbüsün yaptığı ve yapacağı uçaklarla ilgilenmemiştir. Bu durum her şeyden önce Atatürk'ün özel teşebbüsü de koruyan karma ekonomi anlayışına aykırı bir tutumdur. Sonuçta Nuri Demirağ'ın elinde kalan uçaklar uzun yıllar Yeşilköy hangarında bekletilmiştir. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı bu uçakları müzeye koydurmak için harekete geçmiş ancak kendisine bu uçakların kısa bir süre sonra hurdacıya satıldığı söylenmiştir. Yalçın AGM sayfa 766, Aydın AGM sayfa 77. Dönemin tek parti hükümetine kırgın olan Nuri Demirağ, Türkiye'nin ilk muhalefet partilerinden biri olan Milli Kalkınma Partisi'ni kurarak siyasete atılmış, ancak siyasette de ilgi görmemiştir. 1954 seçimlerinde DP listesinden milletvekili seçilmiş ve 1957 yılında şeker hastalığından vefat etmiştir. Yalçın AGM sayfa 766. Atatürk'ün uçak sanayi projesini hayata geçirmeye çalışan özel girişimcilerin başına gelenler Atatürk'ün ölümünden sonra devletin de başına gelmiştir. Bu durumun temel nedeni 1946'dan itibaren değişen politikalardır. 1946'dan itibaren Türkiye artık dış borç almama, yerli üretim, ulusal sanayi gibi kırmızı çizgilerinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren başlayan hızlı yükseliş, özellikle 1947 yılından itibaren yapılan Amerikan yardımları ve dış ülkelerden alınan malzemelerin Türk savunma sanayini baltalaması ile duraklama, hatta durma noktasına gelmiş. Bu rehavet dönemi ise Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye'ye karşı uygulanan ambargo ile sona ermiştir. Özlü AGM sayfa 213. Gerçek şu ki 1946'dan itibaren ABD'nin Marshall yardımı, Truman doktrini, Trumbull raporu, Berker raporu ile ağır sanayi üretimi baltalanan Türkiye'nin artık uçak üretmesi de istenmemiştir. Örneğin Trumbull raporunda Türkiye'nin devletçi ağır sanayiden vazgeçmesi, fabrika kurmaması, demiryolu yapmaması, gemi inşa etmemesi, tarıma yönelmesi, üretim yerine montaja ağırlık vermesi istenmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Soğuk Savaş döneminde Türkiye'yi kendi uydusu haline getirmek isteyen ABD, her şeyden önce Türk havacılık sanayini baltalamak istemiştir. Örneğin, Bahattin Adıgüzel'in yazdıklarına göre 1925-1950 yılları arasında Türkiye'yi ziyaret eden Amerikalıların, resmi görevlerinin dışında ziyaret ettikleri iki önemli kurum ve tesis vardır. Birincisi Türk Hava Kurumu ve Uçak Fabrikası, ikincisi ise Nuri Demirağ Uçak Fabrikası ve Gökokulu. Amerikalı uzmanlar bu fabrikaları gezdikten sonra kendi uçağını kendisi yapan, kendi mühendisini, kendi pilotunu kendisi yetiştiren tam bağımsız Türkiye'den endişelenerek Türkiye'ye bu konularda bazı telkinlerde, bazı isteklerde bulunmuşlardır. Türkiye'de ABD'nin bu telkinleri ve istekleri doğrultusunda birçok şeyden vazgeçtiği gibi uçak üretmekten de vazgeçmiştir. Nitekim Türkiye'nin 1920'lerde, 1930'larda, 1940'larda kurduğu uçak fabrikaları, Türkiye'nin ABD uydusu olduğu 1950'lerde DP döneminde kapanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1952'de Türkiye'nin NATO'ya üye olmasıyla yapılan askeri yardımlar ulusal sanayimize büyük bir darbe vurmuştur. Oral AGM sayfa 161. Daha 1941-1944 yılları arasında ABD Türkiye'ye 95 milyon dolarlık elde kalmış savaş malzemesi vermiştir. ABD'den gelen bu malzemelere bir bedel ödenmemesine karşın bu malzemelere bakım için her yıl bütçeden 400 milyon TL harcanmıştır. Bu tür yardımların etkisiyle ABD'nin telkinleri ve istekleriyle 1950'lerde uçak üretmektense uçak almanın daha doğru olduğu düşünülerek uçak üretiminden tamamen vazgeçilmiştir. Şükrü Er bizzat tanık olduğu bir olayı şöyle anlatmıştır. Zamanın Hava Kuvvetleri Komutanı 1949'da benim de bulunduğum bir heyete Türk Hava Kurumu'na uçak siparişi vermemesinin gerekçesini, Amerikan yardımından bedava uçak almak dururken uçak fabrikanıza parayla sipariş verirsem yarın bu millet beni asar diyerek açıklıyordu. İşveren Dergisi sayfa 12 Eylül 1992. Kayseri Uçak Fabrikası'ndan başlayalım. 1939'a kadar çok sayıda uçak üreten, hatta ürettiği uçaklardan bazılarını yurt dışında pazarlayan Kayseri Uçak Fabrikası, Atatürk'ün ölümünden sonra her geçen gün biraz daha güç kaybederek 1950'lerde kapanma noktasına gelmiştir. Kayseri Uçak Fabrikası'ndan önce Türkiye'de bulunan bazı yabancı uçak firması temsilcileri rahatsız olmuş, bunlar bazı gizli faaliyetlerle fabrikanın çalışmalarına darbe vurmak istemiştir. Kaymaklı AGE sayfa 352, Özlü AGM sayfa 211. Yerli ve yabancı personel arasındaki uyuşmazlık ve aşırı mükemmeliyetçilik gibi nedenlerde fabrikanın kapanmasına giden süreci hızlandırmıştır. Kayseri Uçak Fabrikası 1950 yılından itibaren bakım ve onarım merkezi haline dönüştürülmüştür. 1950'de adı Hava İkmal Merkezi, 1970'te ise Hava İkmal ve Bakım Merkezi olarak değiştirilmiştir. 1 Temmuz 1975'te İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı adını alan tesisler 19 Şubat 1986'da 2. Hava İkmal Merkezi olarak adlandırılmıştır. Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'nın tarihçesi. Sayfa 4'ten naklen Özlü, AGM, sayfa 212. Ankara Etimesgut'taki Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası 1952 yılında MKE'ye devredilmiştir. Burada MKE tarafından da yolcu uçakları üretilmiştir. 8 kişilik yolcu uçakları büyük rağbet görmüştür. Bu uçaklar Danimarka ve Hollanda'ya bile ihraç edilmiştir. Fabrikada 56 uçaklık son partiden sonra 1956'da uçak üretimine son verilmiştir. Ankara Atatürk Orman Çiftliği'ndeki uçak motoru fabrikası da 1954 yılında MKE'ye devredilmiştir. Burası 1955'te traktör fabrikası, 1968'de de tekstil makineleri fabrikasına dönüştürülmüştür. Burada bir ara düdüklü tencere bile üretilmiştir. 1950'li yıllarda havacılık sanayi kuruluşlarının teker teker kapatılması nedeniyle Ankara Rüzgar Tüneli, ART'de uzun bir süre amaçsız kalmıştır. 1947 ile 1998 yılları arasında tam 51 yıl kapalı tutulmuştur. 50 yıl sonra 1990 yılında denemek için çalıştırıldığında sessiz bir saat gibi çalıştığı görülmüştür. 1994'te Ankara Rüzgar Tüneli'nin içi temizlenmiş, pervane ve motor sistemlerinin bakımı, modernizasyonu yapılmış ve 1998 yılında tekrar hizmete girmiştir. ART, 1998 yılından beri TÜBİTAK'ın ileri teknoloji çalışmaları ile ilgili deneylerinde kullanılmaktadır. 1946-1950'den sonra yerli uçak fabrikalarının başına gelenler, Türkiye'nin ilk yerli bomba üreticisi Şaki Zümre Fabrikası'nın da başına gelmiştir. 1946'dan itibaren alınan Amerikan yardımı nedeniyle fabrika bomba üretiminden vazgeçmek zorunda kalmıştır. Şaki Zümre Fabrikası da hela taşı, elektrik ocağı ve soba üretimine ağırlık vermiştir. Koral Türk, AGM, sayfa 70, Meydan, Aklı Kemal, cilt 3, sayfa 194. Türkiye, Atatürk'ün uçak sanayi projesinin ne anlama geldiğini ancak 1970'lerde kısmen anlamıştır. 1950'lerde Marshall yardımı çerçevesinde Amerika'dan uçak alındığı için artık yerli uçak fabrikalarına ihtiyaç olmadığını düşünen siyasiler, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki Amerikan ambargosu sırasında ne kadar yanıldıklarını anlamışlardır. Bu Amerikan ambargosu döneminde Türkiye yeniden ulusal savunma sanayine yönelmiştir. 1970'lerde kendi uçağını kendin yap kampanyasıyla bir anlamda Atatürk'ün uçak sanayi projesi yeniden hayata geçirilmiştir. Bu dönemde kurulan Türk Hava Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı ile yarım kalan havacılık çalışmaları yeniden başlatılmıştır. Bu çerçevede 1970 yılında Türkiye Uçak Sanayi Anonim Şirketi, TUSAŞ, 1984 yılında Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TAİ ve Eskişehir'de Motor Sanayi Anonim Şirketi, TEİ kurulmuştur. Özlü AGM, sayfa 213-214. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin 1944'te üretmeyi başardığı ilk yolcu uçağını, günümüzün sanayi devi Çin'in ancak 2007'de üretebildiği düşünülecek olursa, Atatürk'ün uçak sanayi projesinin ne demek olduğu çok daha iyi anlaşılacaktır. Çin ilk yolcu uçağını üretti. Cumhuriyet Gazetesi, 27 Aralık 2007. 8. ayrımın sonu, sayfa 131.